Ayrım 29.
İsim, şehir, kültür. Mustafa Kemal'e rakı içiyordu diye sarhoş demeye getiriyorsan eğer, sarhoş kafayla kurup yücelttiği memleketi ayık kafayla niye yönetemiyorsun diye sorarlar adama. Dönülmez akşamın ufkundayız azizim. İçki yasaklanabilir. Açık söyleyeyim, bence mahsuru yok. Ama rakı asla. Çünkü Takunyalılar öyle zanneder ama içki değildir rakı. Arap aklıyla bize akıl vermeye kalkıyorlar. Halbuki alkol kelimesinin kökeni Arapça. Rakı ise öz be öz Türktür. Ne malum derseniz, nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Oradan malum, eğer biz Türklerden başka bir milletin icadı olsaydı yazılı tarihi olurdu, şeceresini bilirdik. Şampanya'nın mucidi Fransız keşiş Dom Pignon 1638'de dünyaya gelmiş mesela. Evliya Çelebi'nin 1635 tarihli seyahatnamesinde rakı geçtiğine göre şampanyadan eski demek ki. Yani şampanyayı icat eden Dom Pignon kundakta ana sütü içerken biz aslan sütü içiyorduk. Başka aydınlatıcı veri var mı? Var. Memleketi ampul yönetiyor ama elektriğin ampulden önce rakıya faydası olmuştu. Çünkü elektriğin icadı ile birlikte buz üretildi. Buz üretilince rakıya niye buz koymuyoruz azizim keşfi yapıldı. Bu tarihi keşif neticesinde rakının üstüne buz koymak için daha uzun bardağa ihtiyacı oldu. Zahmet edip özel bardak icat etmek zor geldiği için pratik Türk zekası devreye girdi. Limonata bardağı ne göre duruyor muhterem keşfi yapıldı. Asildir rakı. Bakın 1900'lü yıllardan davetiye aktarayım size. Muhterem efendim, Teşrin-i Sani'nin 21. gününe müsadif cuma akşamı Hristo'nun meyhanesinde taam eylemek ve hususi bir eğlence tertip ederek vakit geçirmek istiyoruz. Sizi pek seven cümle dostlarımız teşrif edeceklerdir. Binaenaleyh icabetiniz bizim için mucib-i şeref olacaktır. Bu lütfu bizden esirgemeyeceğinizi ümidiyle takdimi ihtiram eyleriz efendim. Pere sahaflarından Şener Efendi. Nezakettir, zarafettir, adab-ı muaşerettir, millidir. Üstelik AKP'nin millisidir. Bu arkadaşların döneminde milli oldu. Rakıyı milli içki olarak tescilleyen Türk Patent Enstitüsü Başkanı o makama AKP tarafından atandı. Eşi de AKP milletvekili. Ki o milletvekili Suudi Arabistan Riyad Eğitim Fakültesi İslami İlimler mezunudur. İyi mi? Dolayısıyla rakı, balık, ayvalık gibi zincirleme reaksiyonla AKP'nin millisidir. Rakı içeceğinize meyve yiyin, kavunun yanına 35'lik salkım açın filan gibi gayri ciddi yaklaşılmaz ona. Ciddiyet ister, fava, plaki, memleket mezelesidir. Yurtseverdir. İki tek attın mı, ne olacak bu memleketin hali diye endişelenmezsin aksi olsa. Evrim teorisinin kanıtıdır. Fazla kaçırırsan özüne dönersin, maymun olursun. Bilimdir. Maymun değilsek bile ne anlamı var onsuz rakidanın, cibesin, turpotunun, inek miyiz biz? Madem gıcıksın rakıya, niye balık avlıyorsun boşu boşuna? Şerbetli mi yiyeceksin lüferi? Fevkaladedir. Aliül aladır. 1926'da üretime başladığında rakılarına bu isimleri koymuştu Tekel. Kanındır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Sevim, Elif, Hanım, Deniz Kızı, Üzüm Kızı, Jari isimlerine taşırlardı. Botokstur aynı zamanda. Çirkin kadın yoktur. Az rakı vardır. En kaknemi bile bir başka görünür gözüne. İçilir, güzelleşilir. Hayatın anahtarıdır. Büst gibi oturan adamın bile çenesini açar. Çilingir sofrası denmesi ondan. Kontrolsüz muhabbettir, kahkahadır. İçki içen neler yaptığını hatırlamaz. Rakı içen hatırlar. Acısıyla, tatlısıyla hatıraları kaydeden hard disktir çünkü. Tıp bazen çaresizdir. O ilaçtır. Gurbete bile iyi gelir. Herkesin gençlik hatası olabilir, bira içersin. Sonradan para kazanınca şarap içmeyi matah zannedersin. Amerika'da kamyon şoförlerinin içtiği viskiye, etilerde Rayna'da kamyon parası ödersin, ayrı. Kürkçü dükkanıdır, döner dolaşır gelirsin. Çocuktur, ağlarsın. Orhan Gencebay'dır. Entel dantel barlarda dinlemeye utanırsın. Ama hepimiz biliriz ki ezbere bilirsin. Tatlı sestir, realitedir. Peynir, rakı, kavun, örgüttür. PRK. Ama bölücü değil, birleştirici örgüt. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Ermenisi de, Yahudisi de. Rumlar öyle meze yapar ki, AB'yi almasalar da helale hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir. Orhan Veli'dir. Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum, eskiler verip musikiler alıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsamdır. Dönülmez akşamın ufkudur aynı zamanda. Şarkıdır, türküdür ve Mustafa Kemal'dir. Rakı içiyordu diye sarhoş demeye getiriyorsan eğer, sarhoş kafayla kurup yücelttiği memleketi ayık kafayla niye yönetemiyorsun diye sorarlar adama. Of, çok uzattım. Vakit tamam. Güneş batmak üzere. Bana müsaade cümleten şerefe. Çılgın Türk. Tarih 14 Ekim 1987. Saat 11.05. Yer Ankara Mürted. 4. Anajet üssünün pistindeki F-16 frenlerini bırakmış, kulakları adeta sağır eden gümbürtüyle hızlanıyordu. Nefesler tutulmuştu. Çünkü 86-0068 kuyruk numaralı o F-16 tarihimizde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye'de üretilen ilk savaş uçağıydı. İlk kez test ediliyordu. Haliyle düşme ihtimali yüksekti. Pilot 36 yaşında bir binbaşıydı. Şener Koltuk. Kelle koltuk diyorlardı ona. Haklıydılar. Çünkü bu işi yapabilmek için hakikaten kelleyi koltuğa almak gerekiyordu. Havalanacak, bütün manevraları deneyecek, kelimenin tam manasıyla canını çıkaracaktı. Hiç uçmamış uçağın. Kalktı, daldı, çıktı, yattı, döndü, indi. Tamam dedi. Bu uçar. Gözü karaydı. Mangal yürekli, tam çılgın Türk. Kıbrıs'ta savaştı. F-100 ile. Bu F-100 dedikleri hesapta avcı bombardıman uçağı ama aslında soba borusu gibi bir şey. ABD'nin bize kakaladığı uçaklardan. 1953 model. Onunla dağıttı Yunan'ı. F-104 macerası var bir de. Bandırmaya inecek. Basıyor düğmeye. Sol iniş takımı açılmıyor. Komutan Cumhur Asparuk Paşa. Atla diyor. Uçağın canı cehenneme. Pilotumdan kıymetli değil diye bağırıyor. Atlasa rutin kontrol için hastaneye gidecek. 28 gün uçuştan men edilecek. Kural bu. Uçak arızalı ama pilot daha arızalı. Çorbayı akşam evde içeceğim komutanım diyor. Atlamıyor. Gövde üssü indiriyor uçağı. Hem de öyle indiriyor ki tereyağından kıl çeker gibi tekerlekle inse bu kadar olur. Aynı uçağı 27 gün sonra kendisi test ediyor ve yeniden hava kuvvetlerine dahil ediyor. 521 uçağın test uçuşunu yaptı. 521 kez maksimum riske attı hayatını. Bu bir dünya rekoru. Çünkü binlerce parça ve milyonlarca hesaptan oluşan 0 kilometre 521 uçağı düşürmeden indiren başka bir pilot yok dünyada. Emekli oldu sonra. ABD'den iş teklifi aldı. Acayip paralar teklif edildi. Gitmedi. Ben bu işi para için yapmadım. Bu vatanın ne toprağını terk edebilirim ne gökyüzünü dedi. Restoran açtı. Ticaret yapmak F-16 uçurmaktan zor diyordu arkadaşlarına. Buzda kayıyorsun, suya yazı yazıyorlar, dürüstlük yok. Böyle ortamda uçmak mı kolay, ticaret yapmak mı? Ve tarih 13 Haziran 2008. Yer Ankara Kocatepe Camii. Musalla taşında ay yıldızı tabut. Şener Koltuk. Henüz 57 yaşında kalp krizinden vefat etti. Türbana mürbana kafa yorduğunuz için haberiniz olduğunu sanmıyorum. Yazayım dedim. Türkiye hakkı ödenmez bir kahramanını sessiz sedasız toprağa verdi. Allah rahmet eylesin. Karun. Kültür Bakanımız, bu toprakların çocuklarıyla bu toprakların şarkısını söyleyelim diyerek Şivan Perver'i sahneye davet etti ve bir başkadır benim memleketimi söylediler. Halbuki o şarkı bu toprakların şarkısı değildir maalesef. İsrail ilahisidir. Rabbi El Melek 14. yüzyılda bestelemiş İbrani eskisi. Çakmadır yani. Aslına bakarsanız Kültür Bakanımız da çakma AKP'lidir. Orijinal değildir. Silahlı kuvvetler hakkında atıp tutuyor ama eskiden orduda avukattı kendisi. Sanatla manatla pek alakası yoktu. Kendisinden önceki Kültür Bakanımız da emniyet müdürüydü zaten. Ehaliyle çakma sadece Kültür Bakanımızın, çakma memleketimi söylediği dakikalarda Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki tabloların araklanarak yerlerine çakmalarının konduğu ortaya çıktı. Böylece karşısına geçip sağ elini çenesine işaret parmağını yanağına koyarak sürrealist diye ahkam kesen avantgard arkadaşların yıllardır çakma tablolara yorum yaptığı anlaşıldı. Peki kültürümüze kim sahip çıkacak? O tablolar nasıl bulunacak derseniz anlatayım. Hadise Uşak'ta geçiyor. Soyguncu köylüler Karun hazinesini kaçak kazıyla soyuyor, satıyor. Devletin haberi yok. Ama gel gör ki soyguncu köylüler soygun parasını kırışırken kavga çıkıyor. Soyguncu köylüler tarafından mağdur edilen soyguncu köylü devlete ihbar mektubu yazıyor. Soyuldum diyor. Kendisi gibi soyguncu olan köylüleri ispiyonluyor. Böylece hazine sahibi olduğunu bilmeyen devlet hazinesinin soyulduğunu öğreniyor. Soyguncu köylüler içeri giriyor. Hazine buhar. Gel zaman, git zaman, soyulan hazinenin New York'ta satılmak üzere sergilendiği anlaşılıyor. Devlet Amerikalılara başvuruyor. Bizden soyuldu diyor. Amerikalılar da bir daha soydurtmayın diye tembihleyerek hazineyi devlete veriyor. Soyulan hazine soyulduğu yere Uşak'a getiriliyor, müzeye konuyor. Gel zaman, git zaman, tarladan soyulan hazine bu sefer müzeden soyuluyor. Devletin gene haberi yok. Hazineyi müzeden soyanlar yerine çakmasını bırakıp orijinal parçayı İstanbul'da satmaya çalışıyor. Gel gör ki alıcı kılığındaki alıcılar soyguncu çıkıyor. Hazineyi müzeden soyanları soyuyor. Hazineyi müzeden soyanlar soyulunca tırıs tırıs Uşağa dönüyor. Tanıdık bir polise haber veriyor, soyulduk diyor. Polis de soyguncu çıkıyor, iyi mi? Hazinenin soyulduğunu devlete haber vereceğine alıcı kılındaki soyguncuların peşine düşüyor. Bulamıyor. Uşağa geri dönüyor, hazineyi soyanlarla buluşup soyguncular kaçmış diyor. Aralarında kavga çıkıyor. Hazineyi müzeden soyanlardan biri devlete ihbar mektubu yazıyor, alayını ispiyonluyor. Bunlar hem soydu hem soyuldu, arada ben mağdur oldum diyor. Böylece hazine sahibi olduğunu zanneden devlet hazinesinin soyulduğunu öğreniyor. Birileri içeri giriyor, hazine buhar. Amerikalılarla iade görüşmeleri sürüyor. Dolayısıyla Devlet Resim Heykel Müzesi'ni soyan arkadaşlar eli kulağındadır. Bugün yarın birbirini ispiyonlar. Kültürümüzde sadece soygun yok çünkü. Allah'a şükür ki ispiyon da var. Tabloları bulamasak bile en azından akıbetini öğreniriz. Sıkmayın canınızı. Korsan. Kaçırılan uçak nereden geldi? Kıbrıs'tan. Kıbrıs denince akla ilk kim gelir? Bülent Ecevit. NTV'nin uçak Antalya'ya iner inmez, bilirse o bilir diye telefonun bağlandığı gazetecinin ismi neydi? Bülent Ecevit. Enteresan ülkedir burası. En gergin hadiselerin matrağa dönüşmesi an meselesidir. Zaten bana sorarsanız, bu hava korsanlarına da hiç kafa çalışmıyor kardeşim. Dünyada kaçırılacak en son uçak Türk uçağıdır. Bak kaçırdın. Sen daha bomba momba diyene kadar pilotlar camdan kaçtı. Pilotları tutayım derken yolcular kapıdan kaçtı. Kaldın mı uçağın içinde tek başına? Söyledik sana. İddia ediyorum, son saniyeye kadar kaçmayıp içeride en son kalan 2-3 yolcu da ya meraktan kalmıştır ya da operasyon yapmak için. Çünkü yabancılar anlamakta güçlük çekebilir ama dünyada korsanı tekme tokat döven tek millet bu millettir. Havacılık tarihinde örneği yok. Hatırlayın, korsanın biri oyuncak ayımın içinde bomba var diyerek gene bu arkadaşlar gibi İran'a kaçırmak istemişti Türk uçağını. Diyarbakır'a inmişlerdi. Yarım saat geçti geçmedi. Galiba avukat bir abi vardı, iyi kıyım. Korsanın ağzını burnunu kırıp polislere teslim etmişti. Dün gibi gözümün önünde. Sinirlendim biraz demişti. Sonra da anlatmıştı. Korsan uçağı kaçırınca bu avukat abi tuvalete gidiyor. Oradan yengeyi arıyor cep telefonuyla. Diyor ki bizi kaçırdılar. Aç da seyret bak televizyonu. Yenge malını biliyor tabii. Aman bey diyor sen asabisin. Gözünü seveyim karışma. Abinin zaten kafası bozuk. Kaçırılmış bir de üstüne dırdır. Dayanamıyor, kapatıyor telefonu. Tuvaletten çıkar çıkmaz girişiyor korsana. 23 yıllık meslek hayatımda ağzı burnu kan içinde kafasında bandajla uçaktan inen korsanı ilk o gün görmüştüm. Yanında avukat abi in ulan aşağı yavşak diye bağırıyordu. Kulakları çınlasın. Asabiydi hakikaten. Başka? Bir başka uçağımızı kaçırmışlardı. Hangi yıldı karıştırıyorum. Zırt pırt kaçırıyorlar. Çek Sofya'ya demişti korsan. Saf Türk bir arkadaştı. Havada turlayıp Sofya'ya geldik diye Ankara'ya indirdiler. Esenboğa'nın bütün ışıklarını söndürmüşlerdi ki korsan sağda solda Türkçe yazı görüp uyanmasın diye. 10 dakika sonra yolcuların neredeyse tamamı ana haber bültenlerine canlı bağlantıya geçmişti. Korsan koridorda yürüyor. Korsan hostesten su istedi. Arkadan 5. pencereye zoom yapın. El sallıyorum. Korsan fena çocuk değil. Biraz sonra döveceğiz falan. Az daha pahalıya mal oluyordu bu cep telefonu merakı. Çünkü korsanın arkadaşları da korsanı aramıştı cep telefonundan. Oğlum seni ayakta yiyorlar. Orası Sofya değil diye. Allah sizi inandırsın. Müsaitse korsanı telefona rica edebilir miyim diyen spiker biliyorum ben. Neyse dönelim dünkü hadiseye. Kaçırılan yolculardan biri sanatçıydı. Neler gördüğünü anlattı. Kimdi o? Mithat Körler.